Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar saat 19'da olduğu gibi bugün de yine gündemin öne çıkan başlıklarını kendi zaviyemizden, kendi penceremizden değerlendirmeye çalışacağız. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasıl geçti haftanız?
İyi, hamdolsun.
Bizim de bu klasik sorumuz oldu. Cuma günleri Ünsal abiye soruyorum nasıl geçti haftanız diye. O ekonomik anlamda söylüyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu falan filan tarzında. Siz hangi açıdan söylüyorsunuz abi?
Ya sen soruyorsun diye söylüyorum ben, yoksa yani çok özel bir anlam yüklemiyorum. Gerçi mesela bir
tatildesiniz
adama...
Tatildesiniz değil mi bu ara?
Tatil diye bir şey yok akademisyene Lütfü Hocam ya. Gidip geliyoruz. Ders olmuyor yani.
Dersiniz
netice.
Yok.
Mazeret sınavları oluyor. Diğer tez görüşmeleri oluyor. Tezsiz görüşmeleri oluyor.
Rapor yazıyorsunuz.
Raporlar
artık.
Raporlar yazıyoruz.
Doçent olduğunuz evet. Böyle bir daha farklı görevler, vazifeler.
Evet, vazifeler geliyor. İşte onlarla uğraşıyoruz.
İnşallah Cenab-ı Hak daha güzel vazifeler
hayırlısı.
Bahşetsin diye dua edelim.
Bizde şöyle abi. Yani mesela hani sorulur ya, ben onu bir yerde duymuştum. Birine diyor nasılsınız diye sorarken diyor, bir derdine şifa olma niyetiyle sormazsan diyor, bu diyor abes bir şeydir yani diyor. Hani nasılsın diye sorduğunda bir adamın derdi varsa halledecekmiş gibi yaklaş diyor.
Zaten büyüklere nasılsın diye sorulmazmış.
Sorulmaz. Evet.
Evet. Onun da hikmetini çok anlamıyor insanlar. Yani nasılsın? Çünkü zaten o hep halli hakla beraber bir şekilde dediğiniz gibi o derman arama, derman verme sahikin olamayacağın için.
Evet, bir statü ifade ediyor değil mi yani? Derdine ben senin bir derman bulayım diye sorma altında da var. Nasılsının altında. Evet.
Fakat bizde nasılsın ifadesi aslında böyle bir hani gözlerin buluşup işte ruhun kaynaşıp halleşmek dediğimiz hemhal olmak
tabii
dediğimiz.
Yani bizim
o ortak duruma çare olsun, bir kapı olsun, açılış olsun diyedir aslında.
Evet, bizim
tekrar
seviyede.
Tekrar sorarlar insanlar.
Bizim seviyede normal şimdi. Hani biz bir adaptan bahsediyoruz. O da önemlidir aslında. Usul önemli bir şeydir. Yani büyüklere böyle afiyettesiniz inşallah falan denir. Nasılsın, ne haber falan denmez. Yine, biz kendi aramızda böyle deriz.
Yine büyüklerden öğrendiğimiz bir şey. Büyüklere selam da söylenmezmiş Mehmet abi.
Evet, evet.
Yani
evet.
Hani selam söyle bizden.
Evet, selam söyle olmaz.
Şimdi bazen Umre'ye hacca gidenler oluyor. İşte Resulullah'a bizden selam söyle. Yani çok böyle şık
o,
değil.
Hadi
yani.
Tabii o selam söyle o manada değil. Ha. Selamımızı götür. Onun yanında işte salat-ı selam getir, bizi de gönülden geçirerek gibi falan. Evet, öyle anlamak lazım tabii. Ya işte abi bunlar da bir, bunlar hani tekkede öğrenilirmiş eskiden.
Evet evet, bunlar kayboluyor.
Yani bu bir eğitim. Bu eğitimin de böyle formal şeyleri yok.
Kitaplardan da öğrenilecek bir şey değil.
Maalesef, maalesef.
İnsanlarla oturup
İnsandan insana geçecek bir şey.
Yani satırdan değil, sadırdan bunlar.
Sadırdan geçecek bir şey. Biraz da meraklı olmak lazım. İnsanlar çok hızlı yaşıyorlar. Çok hemen dertlerini 45 neydi? 45 cümleyle mi anlatılıyor WhatsApp'ta mı? 140 kelime.
Pardon, 140 karakter.
Karakter. Oraya sığınca tabii bu derin işlerde o öyle açıklanmıyor.
Aslında 140 karakter bir tarafından hani sözü küçük tutmak, kısa tutmak açısından güzel de bir şey. Şimdi şey anlatırlar, yine büyüklerden öğrendiğimiz bir şey. Şah-ı Nakşibend Hazretleri memleketten hacca gidiyormuş. Bir konakladığı bir köyde kendisine bir genci, efendim bu size hizmet etsin diye vermişler yanında. O da evladım ismin ne demiş. Ahmetoğlu Mehmet demiş genç de. Sonra devam etmişler. Haç boyunca neredeyse aralarında hiçbir musahabe gerçekleşmiyor. Tabii o sükuti olduğu için hani yine bir başka sohbetine gelen birisi de efendim diyorlar işte nasıl buldunuz üstadı? Diyor ki ya hiç konuşmuyor diyor. Sonra bu kendisine söylenince bizim diyor sükutumuzdan istifade etmeyen sohbetimizden hiç istifade edemez.
Evet.
Muhtemelen sükuti bir yolculuk geçiyor gençle beraber aralarında. Dönünce de yine köye geri döndüklerinde bırakmak ve yine oradan geçmek icap edince efendim diyorlar genci nasıl buldunuz? İyi diyor, hasta diyor, biraz fazla konuşuyor diyor. Yani kendi ismini değil babasının ismini söyledi diye.
Evet.
O ziyadeden mütevellit. Şimdi dolayısıyla böyle bir şey var evet. Mehmet abi.
Bir tabii bir şey hikayesi daha var. Siz tabii bir dervişhane bir üslupla konuştunuz. Bizim de müktesebatımız belki o kadar geniş olmadığı için ben de böyle bu Hindu dinlerine bir adam Nirvana'ya çıkmaya gitmiş biliyor musun? Çıkmış işte neyse. O ne diyorlar, onların tapınakları mı var falan. Bir gurunun dizinin dibine işte zor bir şey tabii oturmuş. Buna bir tane şey vermişler. çul vermişler. Al bu çulu üstüne ört. Aradan 10 sene geçmiş. Ondan sonra demiş ki artık ya bir yatak verseniz şöyle şeyden de olsa falan filan. Bir tane yatak vermişler ottan çöpten. Bir 10 sene daha geçmiş. İşte 20 sene. Ya demiş bir de yastık demiş olsa hani falan. Demiş ya demiş geldiğinden beri bıdı bıdı bıdı demiş adam.
Evet gerçekten bu sözlerin sükutun, halin, edebin öğrenileceği insanlar var. Yani kendileri belki tarihin, hakikaten edebin, bizim medeniyetimizin böyle yaşayan canlı örnekleri. Gençler onu bulsunlar, onları bulsunlar, onların derdine düşsünler. Bu iş derdine düşünürse bulunuyor da Mehmet abi. Zannediyorum bir de, tabii, Allah buluşturuyor yani o insanları.
Arayan bulur. Fakat aramakla bulunmaz diyorlar ya. Fakat aramak lazım. Bize düşen odur. Ama bu bir kültürden de bahsediyoruz aynı zamanda. Bu kültür sadece böyle bir 50 yıllık, 100 yıllık bir şey değil ki bu birikim. Yani binlerce yıllık bir birikim var. Hatta bu daha da fazlası. Yani bir hakikat arayışı, vuslat arayışı Hazreti Adem'den beri devam ediyor. Yani bu mesela biz hani örnek verdik ama o eski Hindu, Çindu neyse bu tip şeylerde de bir takım hakikat pırıltıları var. Neden? O adam da yani İslam öncesi diye bir şey yok. Peygamber öncesi, Efendimiz öncesi de bu arayış devam ediyor evet. Yani değil mi? Allah'ı bulma arayışı.
İşte, dinler tarihinde de anlatılır işte bunların da peygamber olma ihtimali vardır.
Şeklinde. Var. Evet. Öteki türlü işte Allah'ı bulma, bir takım nefes ritüelleri, bir takım şeyler. Hani o çakralar, markalar diyorlar ya bir takım evet. Şey kırıntıları Latifeler, var orada. Evet. Oradan bir şeyler olduğunu anlıyorsunuz. Yani devam ediyor. Ama peygamberimizle ne oluyor? Hepsi ondan geçecek artık.
Evet, evet.
Yani oradan geçmeyen bir yolun açılma imkanı yok. Evet, artık evet. Kapanmış oluyor.
Yani hakikati Muhammediye şu an tek kapı yani.
Evet ama onların da bir takım o tutundukları şeylerde insanı rahatlatan, şey yapan vesaire. Yani onların peşine yani keçi boynuzunun oradaki şu kadarcık şekerinin peşine düşen insanlar olabiliyor. Hani hakikati görseler belki biz ulaşamamışız onlara. Yani Allah'ın Hindistan'daki gurusu Dalai Lama'sı ulaşıyor da sen ulaşamıyorsan yine bizim üstümüze bir belki de sorumluluktur diye düşünüyorum ben.
Buradan Doktor Fırat Erdoğan Refik'imize de selam ederiz. Kendisiyle dün bir meclisteydik. Bu yoga, işte Budist bir takım ritüeller bunların ortaya koyduğu şeyler artı. Yine o kimyasal bir takım rahatlatıcılar, ilaçlar. Hı. Bunlarla ilgili bir mevzu konuşuyorduk da nasıl insanın şimdi C vitamini eksikliği var al şu hapı hallet. D vitamini eksikliği var al şu vitamini hallet. Bunun gibi işte strese karşı da insanda diyelim falanca enzim salgılanmıyor ya da az salgılanıyor. Dolayısıyla onu sağlayacak şu kimyasal ilacı al işi hallet tarzında tamamen böyle mekanik. Bir bakış açısıyla üretilmiş hani sağlık çözümleri var. Dolayısıyla sağlığı elde etmeyi de bu tür kimyasallara indirgeyen bir bakış açısının hani maneviyatı da tıpkı bir yoga ya da Budist ritüelleri gibi işlevselleştirmesi söz konusu.
Sadece bir rahatlatma mekanizması gibi.
Evet, evet. Yani sen, yani onlar yoga yapıyor. Sen de namazı böyle kıl kardeşim işte bak. Namaz bu şekilde işte kıyamın şu faydası var vücuda, rükunun şu faydası var, secdenin şu faydası var. Muhakkak faydası vardır da yani ibadetten maksat o mudur? Onu öncelemektir. Niyet aslında kulluk değil midir? Bunları biraz böyle düşünmekle icap
edilir. İlahi kısmını görmeden sadece maddi faydaya endeksli bir peşine düşme oluyor. Bu da tabii sekülerizm oluyor aynı zamanda. Evet, yani sen aslında
dinin içini boşaltıyorsun.
Maddi rahatlık için onu yapmaya başlıyorsun bu sefer. Yani hani o anlatılır aslında. Hikmeti vardır. Her bir şeyin bir hikmeti vardır. Ama hikmet için yapılmaz. Bu sizin dediğiniz gibi bir Allah için yapılır. Namaz, oruç, diğer ibadetler, işte zekat, sosyal fayda var. Hepsi var. Ama bu hikmet için yapılmaz. Yani yasaklardan da böyle. Yani muhakkak bir zararı vardır haramların. Fakat bunda şu zarar var diye bundan vazgeçilmez. Emir böyle diye vazgeçilir. Ya biz de biliyoruz ki bir şey Allah iyi diyorsa iyidir, kötü diyorsa da kötüdür.
Amin.
Yani böyle iman etmek lazım. Bunun sosyal faydaları falan filan olduğu için değil bu manada.
Abi aslında bu yani tam da geldiğimiz bu nokta çok önemli diye düşünüyorum. Hani bizatihi kendisini hayatın bir gaye olarak görmeye başladığın andan itibaren işte uzun yaşamaktan başka bir çaban olmuyor. Daha genç gözükmek, işte daha uzun yaşamak. Bütün her şeyi ibadetle dahil bunun için yapmaya çalışmak ve bu bağlamda gayret göstermek. İşte güzellik reçeteleri de bunun için, sağlık da bunun için, turizm de bunun için. Her türlü efendim hayatın kendisi bunun için olunca da bu sefer kendinden hani kerameti kendinden menkul bir insanlık dini üretmiş oluyorsun ki aslında bu gayba imanın da tamamen kenara itildiği, hani bilinmeyenin tabiri caizse yok sayıldı. Bilinmiyorsa orayla bizim ilişkimiz olmaz. Onun da bilinebileceği zamanlar gelecektir. Şeklindeki 19. yüzyıl pozitivizmi aydınlanmasından neşet etmiş bir dünya görüşü gerçekten. Şu an baktığınız zaman ciddi anlamda bir şey yani. Karabasan gibi üzerimizde.
Evet, yani bir zaten en büyük sıkıntı da bu herhalde. Bu aslında insanlar farkında varmadan dini şeylerle bile uğraşsalar seküler tarafa kaymaya başladıklarında yani o iş bir ruhunu kaybettiğinde sana manevi fayda getirmeyecek bir hale geliyor. Yani oradan tatmin olmamaya başlıyorsun mesela. Fakirleri doyuruyorsun ama sana böyle bir bürokratik bir iş gibi gelmeye başlıyor. Halbuki tatmin vermesi gerekli bir şeymiş gibi. Kabul etmek lazım bunu. Bu faydayı almayınca iş böyle ritüel, herkesin yaptığı lanet olsun yine bu yemekleri taşıyoruz falan gibi bir anlayışa doğru gidiyor. Bir bürokratik anlayışa doğru gidiyor. Bu da insana manevi tatmin vermiyor. Bu boşluk ve açlık başka şeylerle doldurulmaya çalışılıyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Aslında içimizdeki o manevi, hani diyorlar ya içinizdeki trafik canavarını uyandırmayın. İçimizdeki o manevi potansiyeli uyandırmak lazım. Ona ne kadar versek o işbaha ulaşmaz. Yani hani böyle diyor ya, dünyada bir kemal hali yoktur. Kemal hali ahirettedir. En üste ulaşmaktır bu. En üste ulaşmak yoktur. Yani en üste ulaşmak Cenab-ı Hak'la ilgili, mutlak bir şeyle ilgili. Onun için bu cennette bunun karşılığı. Dünyada ne yaparsak yapalım maneviyat açısından doygunluğa ulaşamayız. Çünkü her gün bir, iki günün bir olmaması meselesi de budur yani. Her gün bir ilerlemeye doğru gitmek lazım. Bunu da maneviyat sağlayacak. Fakat maneviyatı ayıklayınca diğer işlerinde sana böyle her hangi işi ne yaparsan yap tatminin giderek fazlalaştığı değil azaldığı bir şey elde ediyorsun. Parayı kapışıyorsun, para kazanıyorsun. Para bir noktadan sonra artık seni tatmin etmemeye başlıyor. En üst model araba alıyorsun, seni tatmin etmemeye başlıyor. Gelebileceğin en iyi noktaya geliyorsun, yine seni tatmin etmemeye başlıyor. Bu hayatımızın biz şeyi için yani bizim camia içinde en önemli sıkıntı budur diye düşünüyorum ben yani.
Tabii zaten insan tabii kendisini sahip olduğu nimetleri özellikle iman nimetini, İslam nimetini bunları çok önemseyecek, bunların çok önemli olduğunu, başkalarına da bu şekilde ulaştırılması gereken nimetler olduğunu fark edecek ama yani bu nimetlerin kendisine verdiği insanlar da tehlikeden azade değil ki. Tam tersi hatta ihlasla ilgili de öyle bir şey söyleniyor. İhlasın belki en büyük tehlike sebebi olduğuna dair bir kelam-ı kibar var. Onu çok hadis diye ifade ediyorlar ama hani İlmiyle amil olanlar helak oldu. Ancak ihlasla amel edenler kurtuldu. İhlas üzere olanlar da büyük bir tehlike üzerindedirler diye. Muhtemelen bu bir kelam-ı kibar ama o ihlasın yani şeytanın en büyük rakibi olduğunu fark etmek gerekiyor. O riyadan, gizli riyadan, hani insanlar görsün diye yapmaktan. Dolayısıyla hep böyle bir işin inceliğine doğru giden bir tehlike söz konusu.
Bir mücadele var ya, o Asr suresinde de deniyor ya değil mi yani? Asr suresinde salih amel işleyeceksin ve sebatkar ve sabırlı olacaksın. Yani sabır ne? Burada belki bir noktadan sonra sana yani ibadet ediyorsun. O ibadette belki zevk alarak yapmak da bir şeydir. Zevk almadan yapmak da daha evet, büyük evet. bir imtihandır
yani
aslında.
Yani günaha karşı sabır olduğu gibi evet. taata karşı da tabii. sabır var abi yani.
Yani.
Taat etmeye devam edeceksin.
İlla
yani.
Hep sana bir dünyevi hikmet, rahatlık sağlayacak diye
yani
değil ki.
Bir getirisi olacak evet, diye evet. değil yani.
Tam tersi olduğu zaman da olabilir.
Dini olur. Halis kılmak böyle bir şey aslında.
İşte onlar da işte kurtuluşa erenler onlar oluyor. Diğerleri hep hüsranda kalıyor. Öyle olduktan sonra. Yani bu tabii yine bir şeye girdik. Tefsir işlerine girdik.
Yok şeye girdik.
Kendimize
abi.
Göre.
Boyumuzdan büyük işlere girdik ama boyumuzdan da büyük değil. Çünkü kendi evet. işimiz zaten bu.
Evet.
Yani bu kendimizle ilgili. İnsan nasıl tek başına sorumlu Cenab-ı Hakk'a karşı. Benim de... Bu ilahiyatçıların, evet. hocaların meselesi değil ki sadece. Benim de meselem sonuçta bu yani.
Şimdi şöyle bir şey var. Bir şeyi anlatabilmek için aynı seviyeye gelmek lazım. Aynı seviyede olmak lazım. İnsanlarla. Mesela değil mi? Mesela sohbet formatında da neye dikkat edilir? Hangi seviyeye? Sadırların aynı hizada evet, olmasına.
Bir halka olması.
Hem halka olması hem karşılıklı
yani
olması.
Değil de herkes sedirde otursun ya da herkes diz üstü otursun.
Birinin oturup birinin kalkmaması yani birinin ayakta olmaması bunlar önemli şeylerdir. Sadır sadıra olsun diye. Ya laf söylerken de böyle. Bazen o kadar afaki edebi kaygılarla makami kaygılarla falan filan kaygılarıyla üstten laf ediyorsunuz. Ulaşmıyor ki o adama. Evet. Sadır sadıra değilsin.
Evet, evet.
Mesela bizim coaching'i anlatırken de buradan çıkıyor değil mi yani? Lider düşün peşime diyor. Ama coaching adamı ne diyor? Koluna giriyor beraber yürüyor. Mesele budur zaten yani. Aslında bugünün şeyi böyle hani pederşahi bir üslupla ya ben biliyorum siz de dinleyin üslubunda fayda etmiyor. Biraz daha birebir üslupta fayda ediyor. Yani bu işte şeyde de böyle, usulde de böyle. Hatta bir hatıra siz de dinlemiştik. Geçen gittiğimizde ziyarete gittik ya. Isparta'ya. Isparta'ya
evet.
gitmiştik. Evet. Orada işte üniversitede bir program oldu. Ondan sonra akşam daha özel bir program oldu. O özel programda eski büyük abiler vardı. Hatıralarını anlattılar.
Daha doğrusu biz kendimize göre oradan konuşurken oradan bir tane çok edepli dinleyen.
Bak bittikten onda, sonra.
Evet, bittikten sonra çok edepli dinleyen. Normalde biz yani biz Musa Efendi Üstad'a yetiştik ama Sami Efendi'yi görmedik.
Evet.
Siz de görmediniz değil mi abi? Ya görmüşsünüzdür de.
Yani.
O siz görmüşsünüz de siz onu görmemişsiniz.
Öyle oldu herhalde evet.
Şimdi evinize falan geldiğini biliyorum. Evet. Yani en azından anlatmıştınız. Dolayısıyla şimdi böyle bir biz kendimize göre yüksek perdeden konuşuyoruz. Orada böyle çok edepli dinleyen bir amcamız dedi ki ya çok güzel bir şeye temas ettiniz dedi. Ben de dedi bir hatıramı anlatmak istiyorum. Sami Efendi ile dedi şöyle bir şey yaşamıştım diye. Biz de böyle kaldık değil mi orada?
Evet.
Nasıl bir şeydi?
Ama orijinaldi de. Bir Maltepe'de bir camide eskiden böyle Sami Efendimiz zamanında çok böyle yoğun şeyler yokmuş. Hem zamanın gereği hem de bir takım işte herhalde ancak her zamanın bir metodu oluyor ya böyle büyük kalabalıklar halinde değil de daha küçük gruplar halinde programlar oluyormuş. Yine o da demeye 15-20 kişilik işte bir camide buluşulacak namazdan sonra şeklinde.
Yok cumaymış. Cumayı orada kılmış.
Dağılınca cemaat.
Demiş ki musafa edecek.
Yani cemaat dağılmış ama daha böyle has kadro kalınca. 15-20 kişilik bir ekip. Ondan sonra tek tek musafa el sıkışmaya başlamışlar. Biraz işte Sami Efendimiz böyle elini tutup durup yandakine giderken bir tane cüce bir
kısa boylu
abimiz varmış. Yani evet. öyle denir yani işte kısa boylu deyince daha da şey yapılır yani öyle. Ona gelince sıra Sami Efendimiz yere çömelmiş.
Evet.
Yere çömelerek el sıkmış onunla. Yani sadır sadıra gelmiş. Yani işte aslında işte, ya işte ta yere eğiliyor, yere oturuyor veya hani bir büyün şey yapmak istemezsin ya. Yani onun rahatsız etmek istemezsin ya. Yani tamamen onların dışında böyle bir bize ibret olacak bir şey gösteriyor aslında.
Üstten bakmıyor yani.
Üstten bakmıyor. Hiç kim evet. hatta yine bir hatıratı var onun. Evleri iki katlı malum Erenköy'deki. Ondan sonra kendisi de rahatsız durumda. Kalkmakta zorlanıyor. Ömer abi damadı bir takım kardeşler geldiler. Bir selamlasanız efendim. Yukarıdan bir selam verseniz de olur diyor. Sami Efendimiz giyiniyor. Yok diyor biz hiçbir zaman diyor onlara diyor yukarıdan bakmadık diyor. aşağı kata aynı şeye iniyor yine yani. Yani nereden nereye geldik değil mi aslında bu evet, şey evet. usulünde?
Bu aslında tam bir peygamber metodu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuklarla konuşurken onlarla göz göze gelmeye yani göz hizasından konuşmaya gayret edermiş ki bu aslında yani küçük onlar da küçükler sonuçta çömelmesi. Ya. Onlarla böyle sadır sadır. Çünkü göz göze geldiğiniz zaman aslında sadır sadıra kalp kalbe karşı karşıya gelmiş oluyorsunuz.
Şeyde de değil mi peygamberimizin bakarken bütün vücuduyla dönmesi tabii, yani tabii. kafasını çevirip böyle bakması da yani. Ya sadırı evet. yine
evet, karşı. Sadır aslında döndürüyor evet, Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bu bir beden dili meselesi. Hı. Şimdi dolayısıyla büyüklerin işte bu hani en başına bağlayacak olursak Ümit abi aslında oradan başlamıştık. Hani selam gönderilmez büyüklere. Hı. Ondan sonra hal hatır sorulmaz onların. Mesela ben hiç unutmuyorum. Bir eve gitmiştik nikah için. Allah kendisine hayırlı uzun hizmet ömrü nasip eylesin. Mevlüt amcamız Erenköylü. O da
evet,
var.
Evet.
Ev sahibi kahve getirdi. Bizim de yakınımız olunca ben kahve tepsisini aldım. Ben koyayım dedim kahveleri. Mevlüt amcanın önüne kahveyi koydum. Ondan sonra döndüm diğerine koydum. İş bitince böyle şöyle parmağını kaldırdı. Parmak oradan geliyor.
Yani. Evet.
Parmağını kaldırdı dedi ki bak dedi bu dedi fincanı dedi misafirin önüne koyarken dedi onun parmağıyla tutacağı o kulpunu tam kendi tamam. sağ tarafına getireceksin. Ben ters koymuşum.
Evet.
Yani onu böyle çevirmek durumunda kaldı. Şimdi bunu baktığın zaman ya nelerle uğraşıyorsunuz evet, kardeşim evet. siz diye böyle küçümseyenler çıkacaktır muhtemelen. Ama o büyüklerle beraber olmanın böyle güzellikleri var. Ben hala dikkat ederim şimdi. Herhangi bir kahve alırken koyarken ya da şeker. Mesela bir yemektesiniz Mehmet abi. Orada gerçekten bir adamın kalitesini anlamanın en güzel yollarından bir tanesi.
Evet.
Kim kendi yemeğinden daha ziyade başkalarının neyi eksik, neyi efendim fazla... Bunlarla ilgileniyorsa o adamda bir kalite vardır gerçekten yani. Yani bakıyorsunuz bazı kendi yemeğiyle meşgul. Ya öbürüne bir çorba gelmemiş. Bu taraftakine bir şey gelmemiş. Bunun önünde mesela olan senin önünde değil. Senin önünde olan onun önünde değil. Ya bunlara hassasiyet göstermek bir adamın kalitesini gösteren çok önemli bir gösterge diye düşünüyorum.
Evet bir de işte hani şimdi sanki bunları anlatınca biz böyle çok hassasiyet gösteren insanlarız. Her türlü yok, şeyi görüyoruz.
Ya, hiç olmazsa gördük
yani
ya.
Yani falan şeklinde yani. Ben de böyle bir iftar hatıram var. Yine bir arkadaşlar gelmiş. Oranın da böyle bu işlerle uğraşan falan biri. Biz aynı şeye oturduk yani iftar sofrasında. İftarda da böyle tabii dört kişiye ekmek şeyleri var ya ekmek kutularını oraya koymuşlar. Dört kişilik. Tabii ekmek var bolca. Pide demek ki mahdut. Dört parça da pide var. Yani herkes
bir parça pide
bir
alacak.
Parça pide alacak.
Bir de ekmek alacak.
Ya yani ekmeği sınırsız istediği kadar alacak. Şimdi oradan gelen arkadaş önce bir tane pide aldı. Bitirdi bir daha aldı. Üç tane pide aldı yani. Yani insan buna ya kardeşim bak pide kıymetli orada. Az var tamam mı? Yani sen 3 tane pideyi alınca benim onunla şeyim bitti yani. Ya biz bununla iş yapamayız dedim yani.
Evet, evet. Evet. Dolayısıyla buradan gençlere şöyle bir tavsiyeyle bağlayalım Mehmet abicim. Eskiden şöyle bir şey anlatılır böyle Anadolu'da. Bir adamın nasıl yemek yediğini ölçerlermiş. Ona göre iş yapar ya da yapmaz diye. Ve hep şöyle anlaşılmış bu. Yani çok yerse... çok iyi iş yapar. Hayır. Bir insanın insanlığının kalitesinin, kıvamının ortaya çıktığı en güzel yerlerden bir tanesi yemek yeme esnasında.
Doğru, doğru.
O nefsinin, o işte efendim kişilik kalitesinin böyle tabiri caizse döküldüğü yer o yemek masasıdır. Nasıl yemek yiyor? Nasıl bitiriyor? Nasıl efendim ne bırakıyor? Mesela hiç unutmam. Allah gani gani rahmet eylesin Fahrettin abimiz. Hatırlıyor musunuz bir gün? Bir şirketine toplantıya gitmiştik. O ara kendileri yemek yiyeceklermiş. Hadi siz de gelin yiyin dediler. Sonra tam o sırada kendileri için başka bir toplantı çıktı. Yemekten dışarı çıktılar kendileri. Biz o arada yemeği yedik. Sonra içeri geldiler. Biz tam yemeğimizi bitirmiştik. Şöyle baktılar tabaklara. Ya dediler bir adamın kalitesi tabağındaki kalanla alakalıdır. Herkesin buradan ne olduğu belli oluyor diye böyle bir espriyle karşılık bir şey söylemişti. Hatırlar mısınız?
Evet.
Şimdi dolayısıyla böyle bir yemekle ilgili önemli bir şey var. Bu da ancak işte büyüklerin yanında, onların meclislerinde, onlarla beraber düşe kalka. Bence o yüzden hani biz hep gençlerle teşkime sahibimiz oluyor diye şöyle bağlayalım Mehmet abicim. Bu gençler, yani gençlerimiz daha doğrusu, böyle insanları arasınlar, bulsunlar. En azından böyle insanların derdine düşsünler. Hı. Allah onlara kapılar açsın inşallah.
İnşallah, inşallah. Onları yani görenleri de görsünler. Yani onlar ya eski adamlar yok demesinler.
Tamam Mehmet abi görsünler o zaman.
Yok ya. <abi, gülüyor> Biz onları görenleri görüyoruz zaten. Yani bazen hani böyle söyleyince ya ulaşılmıyor ki zaten o adamlara diyebilirler biliyor musun? Evet, biz nasıl masasına oturalım denebilir yani.
Evet, evet.
O yüzden söylüyorum.
Şimdi Sami Efendi'yi mesela görmüş birisi. Bir ara karşılaşmıştım sonradan. Tabii bu taraklarda hiç bezi kalmamış. Böyle konuşurken ya kardeşim dedi onlar neydi dedi şimdikiler ne gibi böyle bir kıyas yaptı. Çok da benim hoşuma gitmedi o kıyas. Şimdi dedim ki ya bu bir şeydir şey meselesi. Şimdi çünkü büyüklerle ilgili gidip özellikle çekilmiş kenara çekilmiş büyüklerle ilgili hani vefat etmiş olanları kastediyorum. Şeytanın bir işi kalmıyor ki. Onun menakıbı yüceliyor da yüceliyor. Büyüyor da büyüyor. Asıl olan bugün yaşayan büyüklerle o münasebeti kurmak yani.
Bize o tip adamlar, hani kimi kastettiğinizi anladım. O tip adamlar da şöyle bir, yani işte o zamanlar insan da daha sınırlı olduğu için birebir bir muamele imkanı oluyordu o zatların. Belki onun dedesiyle, babasıyla birebir muamelesi vardı. Sami Efendimizin onunla da bir şekilde muamelesi oluyordu. Şimdi bakıyor ulaşılmayacak yani. O oralarda yani. O zaman aslında o kendine bilgi bekliyor.
Evet,
kendine
evet,
asla, bilgi asla, bekliyor. Asla, nerede yani. Diyor bana gidip rüyamı anlatacağım, evet. Sofrasına oturacağım, her zaman böyle aradığımda bulacağım. İnsan bekliyor, kendine bekliyor aslında.
Evet, evet.
Fakat sadıklarla beraber olmak, yani sadık insanları sevenlerle de beraber olmak, sadıklarla beraber olmaktır.
Evet.
Yani o oradan kopunca bütün o şey kalmıyor o zaman.
Evet. Zaten şeyin duası da var ya abi Davut Aleyhisselam'ın veya Süleyman Aleyhisselam'ın. Ya Rabbi senin beni diyor sevgine rızıklandır. Hemen yanına bir şey daha katıyor. Seni sevenin rızkıyla da.
Evet.
Yani seni sevenin sevgisiyle de rızıklandır. Hı. Demek ki aynı kapıya çıkabiliyor Hı. yani. Allah'ın sevgisi, Allah'ı sevenlerin sevgisi. Hı. Efendim biz Hayrola da birinci bölümün sonuna geldik. Birazdan tekrar beraber olacağız. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Hayrola'da tekrar beraberiz. Mehmet abimizle olan musahabemiz devam ediyor. Mehmet abi biraz birinci bölümde damardan konuştuk.
Evet, evet. Çok mu derin oldu? çok mu peder şahi bir usul oldu?
Tabii bir şey de olmuş olabilir mi kendi içinde? Hani böyle, ya nereden konuşuyorlar bunlar tarzında böyle bir... bilen için... Ya bunlar ne kadar biliyor ki? Bilmeyen evet. içinde ya bunlar ne kadar çok biliyor ki gibi.
Bizim içinde ya bak böyle de bir tarafımız var kardeşim. Yani hep biz hani yönetim, organizasyon, evet, siyaset evet. falan bahsediyoruz ama falan değil mi bizde?
Evet evet. Yine biz yine haberlere girelim abi istersen.
Girelim yani gündeme.
Bu malum şeyler başladı artık. Kampanyalar neredeyse başlayacak. Evetçiler sahaya çıkacaklar, hayırcılar sahaya çıkacaklar. Hmm. Geçenlerde sosyal medyada bir... Bizim gençler, sizin de tanıdığınız, bildiğiniz gençler. Bizim burada Erkan Radyo'da program yapan Yusuf, Tuğrul Han. Bir de Mustafa Enes var, Çetin Kaya. Bu üçü böyle çok güzel bir şarkı yapmışlar. Hatta ne ana yapmış? Haberlerde falan konuk oldular.
Allah Allah.
Evet, evet şarkısı.
Çok da meşhur olmasınlar yani,
yani
bu
işte
sefer.
İşte onu diyeceğim.
Erkan Radyo'ya gelmezler.
Şimdi bir ara bir iletişimcinin şöyle bir sözünden bahsederler. Herkes bir gün gelecek. 2 dakikalığına da olsa, 3 dakikalığına da olsa meşhur olacak diye. Yani şu an o zamanı tam böyle yaşıyoruz gibi sanki.
Evet.
Bir anda videoları nasıl bir tıklanma rekoru kırdı. Sosyal Allah medyada Allah. Herkes bunları konuştu. Tabii o Cumhurbaşkanlığı'nın sitesine o videoyu koydular. Öyle bir site şey açılmış, bir bölüm açılmış. Cumhurbaşkanlığı'nın evet kampanyası çerçevesinde açılmış bir yer orası. Ve bizim çocuklar bir anda şey oldular yani böyle bir...
Fenomen oldular.
Fenomen oldular yani. İyi bir şey mi acaba fenomen olmak?
Bilmiyorum. Fenomen olduktan sonra görüşmedim ben onlarla. Artık bir randevu al da görüşelim.
Evet. Yani bu da bir gerçekten bir tarafından güzel bir şey. İyi, hoş falan diyoruz ama...
Dinlemedim.
Yani evet. O güzel bir şarkı. Buradan
dinlerim.
Dinleyicilerimize de tavsiye ederim. Biraz böyle arabesk ezgiler de var.
Olsun.
Ney de var, gitar da var.
He.
Çok böyle afilli de arkadaşlarımız. Tam böyle her şey yerinde yani.
Gitar açık giriyor mu radyoya?
Bizim radyoya girmez gibi.
He.
Ama biz lafını edebiliriz.
Tamam.
Yani bunda böyle bir kaydı ihtirazi kayıt düşerek yapmış
evet,
olduk.
Tabii, İyi tabii, oldu bence de. Işte.
Abi bir taraftan evet hayırla ilgili böyle bir şey de başladı kampanya. Rıdvan, Rıdvan'a şeytan derlerdi abi hatırlar mısınız?
Ya evet evet.
Yani o ben böyle ilk gözümü açıp da artık futbolla böyle hafif böyle ilgilenmeye başladığımız zaman da Rıdvan'ı bulduk biz. Böyle Rıdvan'a şeytan derlerdi. Gerçekten onun bir zeki olduğuna dair karine işte bu hala gündemde kalmayı başarmasından evet, belli evet. Yani. Futbol yorumculuğu olarak da çok güzel başarılı işler yaptı. Ve o videosu şu anda Türkiye'yi tabiri caizse olsun evet tarafını sallıyor. Yani şimdi rektöre de katılmış o modaya. Mardin Artuk Üniversitesi işte ben çağrınızı duydum. Falanca kardeşim çağrını duydum. Falanca kardeşim sen de var mısın? Şeklinde biz de öyle bir şey mi yapsak abi?
Yok abi ben hiç öyle şeylerden haz etmiyorum Lütfi hocam ya. Bana çok yani futbolcular yapınca onların kendi şey seviyelerine uygun oluyor ama sosyal seviyelerine diyeyim artık zeka seviyesi diyecektim. O güzel oluyor onlar da fakat böyle yani işte koskoca profesörlerin falan bak kardeşim sen de var mısın falan. Yani bu altını doldurmak lazım bazı şeylerin yani işte bu internetten çıkan bu kampanyalar vesaire falan filan çok da kendimize has bir şey olması lazım. Mesela
yani
bak
abi, sen yok musun yani bu işte?
Nerede?
Bu video kampanyasına.
Ya video kampanyasına girmem. Ben haz etmem biliyorsun
video
Twitter'da.
Video kampanyasına şimdi. Hayır, öbürüne evet.
Yani orada ne dediğin bugüne kadar belli değilse zaten deklare etme ihtiyacını hissediyorsan zaten orada bir sıkıntıdır.
Evet, evet.
Ya toplum seni takip ediyorsa, dinliyorsa sana sormasına bile lüzum yok yani. Onu var mısın, yok musun,
ama
şöyle
işte bir
misin,
takım kararsızlar var onları ikna etmek
ya
için.
Tamam işte o kararsızlarda yani işte bizim Rıdvan'dan, Arda'dan, Burak'tan etkilenip evet diyecek adamlar için iyi bir şey yani.
Evet.
Onun için yoksa senelerce bu işin nereden nereye gelmiş bir bugün hele şu ortamda aklından bile geçirmesi başka türlü bir şeyi bir insanın abestir bence. Yani ona da var mısın yok musun diye sorulma. Hani demin konuştuk ya yani hani büyüklere nasılsın falan diye sorulmaz falan. Yani
çok,
bize de artık. Bize de artık.
Hakikaten sizin gibi bir yere neredesin diye sormak çok önemli.
Var mısın diye sorulmaz bu saatte yani. Hani sen demiş ya Hasan Can sen bizi nerede bilirdin demiş yani.
Evet evet. Yani buradan kıymetli dinleyicilerimizin huzuruna ve abimizden özür
evet,
diliyorum.
Evet evet.
Biz çok bilemedik yani bir büyüğe bu şekilde muamele etmemiz gerekiyordu.
Ya şöyle şaka bir yana. Şimdi bence hiçbir evet kampanyası yapmaya bile lüzum yok. Sadece bırakalım hayırcılar konuşsun yeter ki. Yani hiçbir şey söylemeye lüzum yok. Hayırcılar biz konuştukça burayı
evetin hayır anlaşılacak.
Evetin şeyi artıyor bence yani. Yeter ki konuşsunlar. Geçen çok dolaşıyor. Bir kadın çıkmış. O da hızlı hızlı konuşan bir kadın videosu. Ya onu dinleyip de yani hayır demek mümkün değil yani. İlla evet dersin evet. Onu dinleyince.
Yani ona karşı mesela bir başörtülü kardeşimiz de
o gördüm.
Aksi şeyi evet. Çekmiş. Halbuki hiç de gerek yok
hiç
ona.
Hiç lüzum yok.
Yani o kendi başına zaten dediğiniz evet, gibi evet'i evet. Destekleyen bir şey.
Biz
yani.
Burada karşılık verici bir şey de olmamalıyız. Bırakalım yapsın. Kim hayır diyor. Sadece onları sıralamamız bile yeterli. Hiçbir şey söylemiyorum.
Yani hayır cephesinin alt
hayır,
alta sıralayalım.
Sıralayalım.
Yeter. O bile
evet,
yeter.
PKK ne diyor? IŞİD ne diyor? FETÖ ne diyor? DHKPC ne diyor? Almanlar ne diyor? Amerikalılar ne diyor? Tapınak şövalyeleri ne diyor? Yeter bunları söyle. Bunların ne dedi? Diğer tarafta da diyecek bir şey yok zaten evet. Yani.
İmam Şafii'nin o çok güzel sözü var ya. Ya. Fitne zamanlarında değil düşmanın okunu nereye gösteriyorsa.
Okunu takip edin artık
evet,
yani.
Aynen öyle.
Yani şimdi burada tabii meselenin bir tarafı da daha alt yapısına baktığımızda bir insanın üstüne yine kurgu yapıyorlar. Yine yanlış yapıyorlar. Yani tek adamdır, diktatör yaptırmış, şöyle böyle ya millet referandum oluyor. Daha seçim olmamış ki. Yani daha seçim yok, ortada şey yok, fol yok, yumurta yok. Sana diyorlar ki sistem böyle mi olsun, böyle mi olsun? Sen de diyorsun ki bu adamın dedik. Yani şimdiden diyorsun
yani
ki
2019'da faaliyete geçecek bir sistem.
Şimdiden aslında. Diyorsun ki sen de biliyorsun. Bu adam seçilir. muhakkak seçilecek. Sonuç zaten belli. Onun üstüne konuşuyorsun. Ya aday bile değil daha 2019'da. Kim aday? Başka aday var mı? Kim olur? Kim olmaz? Bunun hiçbirine bakmıyorsun. İşte diktatörlük istiyor. Ya seçildi mi bu adam? Benim önüme gelecek. O zaman sen bunu, şunu isterim, bunu istemem deme. Şu anda sistem tek adammış, şuymuş, buymuş. Ya diyorlar ki işte bir tek adamın iki dudağı arasında mı olacak her şey? Ya mesele tek adamın iki dudağı değil sizin kaldıramadığınız şey. O iki dudağa uyacak insanlardan korkuyorsunuz. O herkes aman olmasın, şöyle olmasın, yumuşak olsun falan olsun derken o adam çıktı dedi ki Gezi Parkı olaylarında. Değil mi? Tek o dedi ya. Evet, tek evet. O dedi. Bunun altında bir şey var. Ben bunu
kabul edilemez dedi bu dedi.
Böyle bir şey olamaz. Dedi. Tek bir adam dedi. İki dudağın arasından çıktı bu. Diğer herkes başka bir şey söylüyordu.
Evet.
Değil mi? Ondan sonra kalktılar bize ne köprüyü yaptıracaklardı, ne havaalanını yaptıracaklardı, ne Türkiye'nin bir adım atmasına müsaade edeceklerdi. Bir tek adam dedi ve buna karşı çıktı kardeşim.
Yani abi gerçekten o mesela Gezi çok göz açıcı bir
ve kalkışmaydı. Dikkat et, o zaman herkes de muhalifti. Aman şey yapalım.
Yani Gezi ile ilgili ne talebiniz var kardeşim sizin diyen insanların? Oradaki 3-5 tane ağacın kesilmesinden daha ziyade getirdikleri talep listesinde 3. havalimanı yapılmayacak, 3. köprü yapılmayacak. Bunlar ne alaka kardeşim sizsin ya? Siz kimin borazanısınız affedersiniz yani?
Kim söylüyordu bunları sonra?
Yani, evet, Almanya diyordu, şu diyordu, bu diyordu yani. Siz kimin affedersiniz?
Yakalandılar. Ama bunu bir adam böyle söylemeseydi herkes de tamam biz bundan sonra vallahi her şeyi soracağız. İnan ki otobüs duraklarını bile size soracağız falan diye herkes geri vites yapmıştı.
O şey de mesela çok önemlidir abi. Bir slogandı o Gezi zamanı yazılan. Zulüm 1453'te başladı.
Ya.
Şu bunun tamamen kadar göz döküldüler. Açıcı bir şey.
Yani geçen hafta da
nasıl bir şey bu ya?
Çocukluk hastalıkları ortaya çıktı yani. Evet, altında ne var bunun? Ne söylemek istiyorsun? Evet, yine tek adamın iki dudağı. Ya öyle bir tek adam daha var mı? Diyecek ki milletimi meydanlara davet ediyorum dediği anda milyonlar bir ay sokakta kalacak. Varsa böyle bir adam o da tek adam olsun. Evet, onu dinleyelim yani. Millet dinliyorsa onu dinlesin.
Görsünler evet.
Ya bırakalım bu tek adamlıkları mek adamlıkları geçelim. Her zaman tek adam olmuştur bu Türkiye'de. Ne zaman çift adam olmuş? Ne zaman gücü
zaten
eline geçiren istediğini yapmış.
Çift adam olduğu zaman iş karışmış abi. O koalisyon dönemini hatırlıyoruz. Siz çocukluğunuzda geçirdiğiniz zamanlar yani. En ufak bir kararın alınamadığı zamanlar. Şimdi müthiş bir atılım var. Her türlü yatırımla ilgili bir şey yok. Hani bir kafa karışıklığı yok. Böyle bir güzel bir noktaya geldik abi. Siyaset, daha doğrusu bu ekonomi, yatırımlar teknik bir düzeye döndü yani. İş artık böyle bir hani o da gelse bu da gelse ne olacağı noktasında az çok yapılacak olanlar belli.
Usul belli.
Usul
yani.
Belli yani. O usulün oturuşması işte istikrarla alakalı bir şey. Siyasi istikrarla alakalı bir şey.
Bir de ben sana bir şey söyleyeyim. Bu başkanlık sisteminde iktidar olmak için yüzde kaç lazım?
50'den fazla lazım.
%50+1 lazım. En az toplumun daha fazlasının oyunu almak lazım. Peki bu AK Parti kaçla iktidar oldu?
36'ydı.
%34'le iktidar 34 oldu.
34 oldu değil mi? Evet.
Peki daha evvel İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaçla aldı?
27'yle aldı.
Yani
evet,
26,5'la aldı. Yani peki %21'le 22'yle iktidar olanlar vardı.
Evet işte değil Demirel.
Mi? Şimdi %50+1 yani bu adam bak %41'e düştü, iktidar kayboldu değil mi? Yani bu sistem aslında neyi sağlıyor biliyor musun?
Yüksek
daha zor bir şeyi sağlıyor.
Evet, evet.
Yani şu AK Parti'nin buradaki oyuyla %30'larda 40'larda zaten en büyük parti. Her zaman iktidarı elde edebilir. Ama bu adam çıktı barajı şimdi %50'nin üstüne koydu. Yani aslında kendi kolay olan işini zorlaştırıyor. 2 puan 1 puan aşağı düşsen iktidar olamıyorsun düşünsene.
Evet, evet.
Yani yoksa %40'la da sen tutarsın. %35'le de tutarsın. En yakın rakibin zaten sen aşağıda.
Evet. Şimdi bu muhtemelen bundan sonraki süreçte işte 51'in üstünde oy alabilmek için kuvvetli adaylar öne çıkacak. Bu adaylar bir renk değil, birkaç rengi aynı anda ifade edebilecek bir hem çeşitlilikte hem zenginlikte ve hem de o anlayışta olacak. Diyelim milliyetçi tandansta muhafazakar oylara da bir şekilde göz kırpacak ve kabine de buna göre şekillenecek muhtemelen. Yani seçeceği bakanlar artık böyle bir belli dar kadronun değil, o geniş konsensüsü de ifade eden ve ehil, uzman insanların ittifak ettiği insanlar olacağı için muhtemelen çok daha etkin ve verimli işler yapılacak.
Ya bir de şimdi bir kabine kuruluyor. Kabine kurulacak. Şimdi bu karar yüzde kaçta çıktı? %330'un üstünde çıkması
tabii, tabii,
lazım
340,
değil mi? Yani,
evet, 340 ortalama
şimdi
340'da çıktı.
Neye konuşuyoruz biz? 340 adamı bulursun, sen de istemiyorsa sistem, halk da bakar. La bu iş işlemedi bu sistem der. Tutur 330'un üstüne adam bulursun, sen de bunu iptal edersin ya. Nasıl işleyecek yok demokrasi dediğin şey öteki türlü? Koskoca meclis toplanıyor, bir karar veriyor. 330'un üstünde bir şeyle bir halka götürüyor. Sen diyor olmaz. Neyle olacak? 100 oyla mı olacak? 411 kişi bir şey söylüyor. 411 el kaosa kalkıyor, öyle mi? Yani bunların zihniyeti bu.
Evet, evet, evet.
Nasıl olacak? Yok değişti. Neyi var değil? Niye millet madde değiştiremesin ya? Anayasa dediğin ne? Gökten inmiş kanunlar mı bunlar? Değişti.
Kaldı ki bu 12 Eylül darbe anayasası. Hep karşı çıkardınız. Bu değişmeli gerekir derdiniz. Şimdi neyin fevralini içerisindesiniz?
Yani evet. Ama adam değişsin. Yetki başkasına verirsin. O zaman çok güzel oldu derler. Bu yetki iptal edilirken ya bir bize cumhurbaşkanını seçtirmedi. Bir tane şey adam çıktı dedi ki 367 gibi bir saçmalık ortaya attı. İki dudağın arasından bir tek adamın 367 saçmalığı çıktı. Cumhurbaşkanını seçemedik ya. Yani bu mu şey?
Evet.
Evet.
Bu yine siyasette tam girmişken abi 1.200.000'lik bir fatura var.
ya yapabildiniz mi? Felaket bir şey ya.
Gerçekten yani bir milletvekili iletişim masrafları diye. Yani düşünemiyor musunuz bir milletvekilinin?
Bir aylık mı o da?
Evet yani bu zamana kadarki zannediyorum. Yani 1.200.000 liralık nasıl bir iletişim masrafı olabilir abi ya?
Yani bütün öyle seçmen... hani o şeydeki kadın gibi konuşuyorsa... Hani hızlı hızlı konuşan kadın, hayırcı kadın gibi.
Yok.
Herkese telefon
açıp. Bence o zaman fatura daha az gelir. Bu muhtemelen çok yavaş konuşuyor.
Bir de aklıma şey geldi. Hani Diyanet'e bir trilyonluk zırhlı Mercedes alındı. Şimdi nasıl bakın, mevzu yapmışlardı?
Nasıl mevzu yapmışlardı?
Havaya giden bir para ya konuşmuş.
Aynen
ya.
Öyle.
Ortada
evet.
Mercedes de yok.
Yok evet evet evet. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir en üst amir insanın bir yetkisi bir şeyi var. Talimatı var, sözlü talimat Diyanet İşleri Reisi'ne. Bunu nasıl bir böyle kampanyayla, karalama kampanyasına dönüştürdüler?
Netice devletin şeyle kaydedilen bir para, şey
evet,
araba.
Şurada hiç hükmündeki, hiçbir işe yaramayacağı o kadar aşikar bir efendim faturayı, 1.200.000 TL'lik faturayı efendim ödüyor devlet bir milletvekili ya için. Ve bu hiçbir gündem olmuyor. Efendim o noktada kimse sus pus yani, herkes sus pus yani. Ya bu ne kadar vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu da gösteriyor bir tarafından. Abi bu şeyler var mesela zaman zaman seçim kampanyalarında görürüz. İşte sayın seçmenim diye başlayan mektuplar. Ya da asılan bayraklar mesela. Atılan SMS'ler. Bunlarla kanaatini değiştiren var mıdır sizce?
Kanaatini değiştiren yani şahsa gelen şeylerle mi?
Evet evet mesela SMS geldi.
Onlar pahalı değil ki zaten kampanyada yani bunun bir masrafı yok bence.
Hayır bu ne işe yarıyor ben onu sormaya çalışıyorum yani. Bir gürültü yapmaktan ha bak ben de çalışıyorum biz de bu işi yaptık gayret ettik. Ya da o milletvekilinin seçim kampanyasını yürüten ajansın ya da etrafındaki insanların bak biz şu işleri yaptık diye önlerine böyle bir yapılacaklar ya da yapılmışlar listesi koymaktan başka ne işe yarıyor?
Bu mesaj işini yani demin konuştuk ya sen de var mısın diye sormak gibi bir şey yani. Hani o adama gelince de belki ya bak bana koskoca şeyden genel merkezden şu geldi bakandan şu geldi mesaj geldi diyerek sevinen adamlar olabilir yani bu manada. Yani
faydası olur diyorsun.
Yani faydası olur. Herkes için olmasa bile bir kısım için faydası olur. Bu bir şey yani mesela şimdi sanal alemde adam evlilik yıl dönümünü kaydediyorlar ya. Yani evlilik
tabii,
yıl dönümünde mesaj geliyor değil mi sana?
Tabii Turkcell'den peder geçen öyle diyordu. Ya ben Turkcell'den başka diyor doğum günümü kutlayan yok diyor gülerek.
Mesela doğum günü geliyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Boşanmışsın. Boşandın yine mesaj geliyor.
Evet.
Anladın mı?
Evet.
Ölmüş adam doğum günün kutlu olsun mesajı geliyor.
Evet. Evet.
Anladın
ya
mı?
Bu şey bu tamam. Makine yani.
Makine yani. Ne yapacağım ben bunu? Böyle makine bir mesajı oluyor. Tatmin etmez beni. Herkese gönderiyorsun. Bayram tebriği. Ya uzun ya iki sayfa bayram tebriği yazmış. Kendi yazmamış. Kendi yazsa okuyacağım. Herkese gelen bir şey sana da gelmiş. Bakmıyorum, evet. Okumuyorum bile yani.
Evet, evet.
Yani şimdi bazen mesela çok dolaşan şeyler var değil mi? Ya orijinal şeyi adamın kendi ağzında orijinal bir şey varsa okuyayım ben onu ama. Aynı şey 5 adamdan birden geliyor. Ya ne okuyacağım artık ben bunu?
Hakikaten Mevlana'nın ruhu muazzeb oluyor diye düşündüm. Bir de Şems-i Tebrizi'nin. O kadar modern, çağdaş, güncel, bugüne ait sözler ifade ediliyor ki. Gerçekten insan hayret ediyor. Nerede bir affilli söz var? Onun meşruiyetinin efendim dayanağı altında ya Mevlana yazması ya Şems-i Tebrizi yazması. Yani o noktaya dönmüş durumda. Yani sanal medyada bu bilgi ortamı da aslında bir tür çöplük yani kirlilik.
Ya, doğru.
Yani ondan da sakınmak lazım yani.
Doğru, doğru.
İşte orada işte az yemek, az konuşmak, az uyumak, az yemeği gerçi bir tane ağzından çıktı ama sizin yanınızda şimdi az konuşmak.
Ya ne az konuş. Mikrofonun karşısında bir saattir konuşuyoruz. Az konuşmaktan bahsediyorsun.
Abi gol atarsak gol yeriz yani bu da var. Şimdi gerçekten o noktada bir ciddi şey var Mehmet abi. Bir bilgi kirliliği var, ses kirliliği var, söz kirliliği var ve görüntü kirliliği var. Allah bu kirliliklerden de muhafaza buyursun diye dua edelim. Ya ben o işte milletvekilinin o 1 milyon 200 binlik faturasını aslında bu kirliliğe katkıda bulunduğu için. Ama bunu da meclis ödüyor işte yani sonuçta.
Sen çok karıştırma oraları. Bak, çok karıştırma yani. Oraları. O 1-200 geldiyse başkalarına da bir sürü geliyordur. Onlar da itiraz etmezler. Bu sefer adam da der ya tamam bana da, sana da 600 ödüyorsun. Evet. Sana da 600 geliyor derler yani. Bunlar, çok açılmaz o defterler
çok,
biliyor musun?
Çok paralar abi bunlar. Büyük paralar gerçekten. Yani insanın hafsalası almıyor. Özellikle hani 1300 lira, 1500 lira, 1800 lira ile asgari ücretle geçinen insanların olduğu bir dünyada. Bir Türkiye'de yani. Bu rakamlarla evet insan söyleyecek söz bulamıyor gerçekten. Tabii. Trump'a ne diyorsun Mehmet abi? Trump sonunda son artık dakikalara geliyoruz. Hı. Trump malum işte. Bu Müslümanlarla ilgili yasa tasarısını hemen imzaladı. Hemen de yürürlüğe kondu. 12 tane Iraklıyı JFK havaalanından geri çevireceklerdi, tutukladılar. Orada tabii büyük bir gösteriler başladı. Namaz kılanlar oldu havaalanında. Bir yargıç çıktı. Bu kararnamede de uygulanamaz dedi. Durdurdu yürütmeyi. Hani yasama şey yargı olarak müdahale etmiş oldu yani. Şimdi hani biz bir taraftan Trump böyle sempatik adam, şöyle adam, böyle adam falan filan derken
yok,
adam tam İslam düşmanı, tam bir böyle.
Hiç sempatik bir adam değil bir defa Trump. Böyle gayet itici bir adam tip olarak, şey olarak. Ötekiler ona saldırıyor diye bize böyle bir şey geldi yani. Hani işte hem FETÖ Clinton'ı tuttu, öteki şeyler hep Clinton'ı tuttu. Soros değil mi
Soros.
O adam? Onunla uğraşıyor falan filan diye böyle bir kaydı şartımız var ama biz en başta söyledik kardeşim bu adamların şeyi değişmez ki. Yani genel politikaları değişmez yani. Evet, böyle evet. Bir mücadele varsa mücadelelere devam edecekler. Ama bu işte vizeler bilmem neler konmuş şunlar bunlar bunların devam edeceği görülüyor. Bir iktidarın 100 günü çok önemlidir Lütfü Hocam. 100 günde ne yapacağı belli olur. Ne yapacağını da 100 günde yapar zaten. Mesela Turgut Özal geldiğinde o şeyde askerinin şeyi de var 12 Eylül bütün şeyiyle abanmış vaziyette. Daha 3-4 sene geçmiş yani. Ve 30 günde de zor verdiler mührü biliyorsun o zaman. Özal orada bir strateji yaptı. Demirel şeyi
Evren'i çekti öptü.
Evren'i çekti öptü falan filan şeyleri. Ben hallederim falan demiş zaten ondan sonra. Sonra da ama ekibi var ya gece gündüz çalışıyorduk biz diyorlar. Neye çalışıyorduk? Çıkaracağımız şeylere vesaireye. Geldiği anda 100 günde her şeyi çıkarmıştı zaten.
Evet.
O 6-7 sene o hizmet, o sıçrayış ancak o şekilde meydana çıktı.
Evet.
Bunların da ilk 100 günde zaten tamamen şey olur yani. Evet. Ne yapacağı belli olur. Onun için bu kadar hızlı girmesine hayret etmemek lazım.
Evet, evet.
Bu hızlı giriş içinde biz nerede? Ama bizim masada elimiz kuvvetleniyor onu söyleyeyim yani. Evet Irak bize uygulanıyor, şöyle oluyor. Oradan duvar yapacak, oradan bir şey yapacak. Ama Türkiye daha önemli hale geliyor bu vesileyle.
Evet. Umarız daha da güzel olacak. Çünkü hep böyle şu an Cumhurbaşkanımızı Abdülhamit'e benzetenler. Aslında Abdülhamid'in son dönemlerine kotarıp da böyle bir şekilde büyük devletleri birbirine kapıştırarak oluşturmaya çalıştığı o Dünya Savaşı'nın çünkü geleceğini görüyor Abdülhamit. Evet. O süreçte Türkiye'nin yani Osmanlı'nın kurtuluşunun bu savaşa girmemek olduğunu hep o zaman söylemişti. Avrupa'da Amerika'sıyla beraber bir yere doğru gidiyor. Bir büyük kapışmaya doğru öyle gözüküyor. Umarız biz burada biraz sahili selamette dururuz. Ve onlar birbirlerini yesinler diye de bakar dur ona şey yapmaya çalışırız. Efendim hayrola da biz yine edepten başladık, adaptan başladık.
Trump'tan bitirdik.
Trump'tan bitirdik. Hayrola diyelim. Bu programın ismi zaten hayrola. Bir sonraki hayrola da buluşmak ümidi ve temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Biz her pazar 19'da buradayız.